16. Ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 121. Dünya Savaşı. 20 Eylül 1914'te Almanların Göben ve Breslau isimli savaş gemileri İngiliz ve Fransız donanmalarından kaçarak Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul Limanı'na girmişlerdi. İngiliz, Fransız, Rus elçileri gemilerin kendilerine teslimini ya da silahsızlandırılıp savaş sonuna kadar bağlanmasını istiyorlardı. İttihat ve Terakki hükümeti ise Almanların önerdiği çözüme kulak verdi. Gemilerin isimleri değişecek, personeli üniformalarını çıkarıp feskiyecek ve topyekün Osmanlı kumandasına girecekti. Bunun için de Almanlarla bir anlaşma yapılacaktı. İttihatçı yönetim vakit kazanarak İngiliz ve Fransızları oyalamak için uzun süredir kendilerine teslim edilmeyen Sultan Osman ve Sultan Reşat gemilerinin hesabını sormayı düşünmüştü. Bu hesap sorma kadınlar aracılığıyla yapılacaktı. Kadınların başına geçecek isim de belliydi, Halide Edip. Teklif Marif Nazırı Şükrü Bey'den geliyordu. Aynı günün akşamı Halide Edip başkanlığındaki kadın heyetinin İngilizlerin Tarabiye ile Yeniköy arasındaki yazlık sefaretine gittikleri duyuldu. Gemilerin tesliminin hızlandırılmasını talep ve rica etmişlerdi. İngiliz elçisi gazetelerin bu yayınından ve kadınların başvurusundan hiç mi hiç hoşlanmamıştı. Dipnot 266 Mevlanzade Rıfat Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü Pınar Yayınları İstanbul 1993 Sayfa 16-17 Osmanlı İmparatorluğu'nun görünmez kadınları artık erkekler tarafından eylemlere gönderilecek kadar sokağın parçasıydılar. Talat Paşa Halide'yi ricaya geliyor. Marif Nazırı Şükrü Bey ile sık sık anlaşmazlığa düşen Halide, işe gitmediği bir gün için soruşturmaya tabi tutulunca 2 yıldır sürdürdüğü kız mekteplerindeki müfettişlik görevinden istifa etmişti. Bunun üzerine Talat Paşa Doktor Nazım Bey Ziya Gökalp onu evinde ziyaret etmişti. Halide Talat Paşa'yı ilk kez görüyordu. Sadeliği, mizahi görüşü, muamelesindeki samimiyet bende büyük bir tesir yaptı diye yazıyor. Talat'ın cebinde Halide'nin istifa dilekçesi vardı. Pulu eksik demişti Halide'ye. Sonra da ülkenin ve marifin sorunları üzerine konuşmaya başlamışlar. Sonunda da Halide'yi istifasını geri alma konusunda ikna etmişlerdi. Ancak Halide'nin Şükrü Bey'le anlaşmazlığı devam etti ve 3 ay sonra yeniden istifasını verdi. İstifasından sonra yaptıklarını takdir ettiği Şeyhülislam Hayri Efendi'ye 1914-1916 bağlı Efkaf mekteplerinde genel müfettiş olarak çalışmaya başladı. Görevini tarif ederken cami okullarında müfettiştim diyordu. Yapılan reformdan sonra Halide bu okulları marifin okullarından daha başarılı bulmaya başlamıştı. Savaşa girmeyiniz. 1914 Ekim'in ilk günleriydi. Bahriye Nazır Cemal Paşa ile eşi Seniha Hanım Halide'yi evinde ziyaret etmişlerdi. Sohbet sırasında korkarım ki hükümet savaşa gidiyor demişti Halide. Bu söylediği saçma ve çocukça bir şeymiş gibi gülmüştü Cemal Paşa. Hayır Halide Hanım, savaşa girmeyeceğiz demişti. Peki nasıl engelleyeceksiniz sorusuna da bu tamamen çılgınlık olur. Onları ikna edecek güce sahibim. Başaramazsam istifa ederim cevabını vermişti. Halide birkaç gün sonra kendisine telefon eden Cavit Bey'e de savaşı nasıl engelleyeceklerini soracaktı. Cavit'in de canı çok sıkkındı. Savaşa girersek istifa edeceğim. Kazansak bile mahvoluruz. Talat da şu anda benim gibi düşünüyor demişti. Bu konuşmaların hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdi. Ne var ki Cemal Paşa görevinden ayrılmayacak, Cavit Bey ise istifa ettiği için ihanetle suçlanacak, bir süre evinden dışarıya çıkamayacaktı. Amerikan Elçiliğinde Öğle Yemeği 17 Şubat 1915 Associated Press Ajansı muhabiri George Schreiner, İstanbul'daki Amerikan Elçiliğinde öğlen yemeğine davetliydi. Onun dikkatini çeken konuklardan biri de Türkiye'nin önde gelen feministlerinden şair, romancı, öğretmen, reformcu Halide Edip idi. Halide, kılığı kıyafetiyle Schreiner'in daha önce gördüğü Türklerden hiç de farklı değildi. Ancak yine de çok batılı bir hali vardı. Kendisi son derece hoş ve alımlı bir kadın. Hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir cilt, yumuşacık ve hülyalı kahverengi gözler ve soğumakta olan korlaşmış bakırı çağrıştıran ateş kızılı saçlar. Osmanlılara has ancak çok keskin olmayan düzgün yüz hatları kendisine soylu bir görünüm veriyor. Burnu bir Türk burnu, yine de Türk burnunun belirleyici özelliklerinin çok fazla öne çıktığı söylenemez. Ağız ve çenesinde tutku ile sebat harmanlanarak olağanüstü bir dengeye dönüşüyor. Yumuşacık sesi, birlikte yediğimiz öğle yemeği sırasında ve sonrasında onun Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca konuştuğuna tanık oldum. Dinleyeni sarıp sarmalıyor. Bu hanımefendiyi dinlerken bir yandan da gözleriyle sanki sizi süzerek denetlediği duygusuna kapılıyorsunuz. Halide Edip Hanım yalnızca kendisini anlamanızı istiyor. O harika gözleri kendisine anlayıp anlamadığınızı anında fark ediyor. Özellikle dikkatimizi çekmek istediği bir husus olduğunda sesini giderek alçaltıyor ve daha önce söylediklerini bir daha tekrarlıyor. Siz de bu sözcükleriyle ne demek istediğini kavruyorsunuz ve sohbet böylece sürüp gidiyor. Dipnot 267. Schreiner, From Berlin to Baghdad, sayfa 26. Salonda kahvelerini yudumlarken Halide Schreiner'le uzun bir sohbete koyulmuştu. Söze, Almanlara pek de hayranlık duyduğumu söyleyemem diye başlamıştı. Bana göre incelikten uzak ve hatta biraz kaba sabalar. Zarif davranışın ne demek olduğu konusunda garip görüşleri var. Yine de onlara haksızlık etmemeliyim. Böyle bir izlenime kapılmam tamamen benden kaynaklanıyor olabilir. Alman klasiklerini okudum. Alman felsefesiyle haşır neşir oldum. Bu insanların tarihini ve sosyoekonomik eğilimlerini araştırdım ve bir yığın olumlu özelliklerini de keşfettim. Buna rağmen düşünce tarzlarını bir türlü benimseyip içime sindiremedim. Onların bir takım idealleri bana karabasan gibi geliyor. Kendimi Fransızlara ve onların hayat tarzına daha yakın hissediyorum diye devam etmişti. Dipnot 268. Schreiner, From Berlin to Baghdad, sayfa 26. Elçilik yemekleri siyasi tartışmaların yeri değildi. Türk medeniyeti üzerine konuşmaya başlamışlardı. Bizans peçenin yabancısı değildir diyen Halide Edip anlatmaya devam etmişti. Çarşaf ve peçenin toplumsal bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığını zannediyorum. Daha doğumuzda yer alan ülkelerde, yani atalarımın Avrupa yolunda aşmak zorunda kaldıkları ülkelerde, bir zamanlar erkekler güzel eşlerini kendilerinden daha güçlü, kuvvetli erkeklere kaptırmamak için onları çarşaf ve peçeyle örtüp gizlemek zorundaydılar. Çarşaf ve peçe aynı zamanda bu ülkelerde yaşayan genç kadınların da yegane savunma aracıydı. Bir kadın kendisini en azından makbul sayılabilecek bir eş bulmak istiyorsa, cazibesini onun kullanacağı an gelinceye kadar gizli tutmaktan başka bir çaresi yoktu. Dipnot 269, Schreiner, From Berlin to Baghdad, sayfa 25. Schreiner, Halide Edip'in boşanmış bir kadın olduğunu öğrendiği için konuya vakıf ne söylediğini biliyor diye düşünmüştü. 3 gün sonra Halide'ye çaya giderek onun hikayesini anlatan bir röportaj kaleme almıştı. Halide, Türkiye'de hali hazırda yaşanan feminist hareket nihayetinde yeni bir olay değil diyordu. Bu hareket yalnızca bir rönesans, bir zamanlar mevcut olan bir durumun yeniden hayata geçirilmesinden ibaret. Bir zamanlar Türk kadınları, kocalarını ve erkek kardeşlerinin sahip oldukları tüm haklara sahiptiler. Schreiner aynı zamanda Türkiye'deki sosyopolitik gelişmelerle ilgili görüşlerini de almak istiyordu Halide'nin. Oy verme konusunu açarak tartışmayı başlatmıştı. Halide Schreiner'e, politika benim alanım değil ancak bu konu ilgimi çekiyor demişti. Oy verme hakkının yalnızca bu vasfa sahip oldukları düşünülen kişilerle sınırlı tutulmasının herkes için çok da hayırlı bir çözüm olacağından pek emin değilim. Böyle bir tavır iki farklı sosyopolitik sınıfın oluşmasına yol açabilir. Oy veren sınıfın, oy vermeyenlerin çıkarlarını kollayacağını hiç sanmıyorum. Sizin tasavvur ettiğiniz düzen sonuçta daha iyi ve daha akılcı bir hükümetin oluşmasına neden olabilir. Ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir hükümette temsili bir hükümet olmaz. Halide, kadınlar da dahil herkese eşit oy hakkı tanınmasından yana olduğunu ifade etmiş, bu konuda şüpheleri olan Schreiner ile uzun bir tartışmaya girmişti. Schreiner, From Berlin to Baghdad adını verdiği kitabın ön sözünde Halide Edip'e teşekkür eder. Bu zeki kadına derinden şükran borçluyum. Türkiye'ye geldiğimde pek çok batılın olduğu gibi buradaki yaşam konusunda tam bir cahildim. Türkiye doğuya aittir. Biz batılılar için bu nedenle anlaşılması zordur. Halide Hanım, Türkleri anlamam için nasıl davranmam gerektiği konusunda yardımcı oldu. Bunu onun kılavuzluğu altında başarabildim. Dipnot 270. Schreiner, From Berlin to Baghdad, 32-34. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun siyaset ve kültür alanında öncülük eden entelektüellerin yer aldığı bir almanak yayımlanmıştı. Nevsali Milli adıyla anılan almanakta Halide Edip de yer alıyordu. Almanak'ın kadın yazarları da yer vermesi Batı'da önemsenmiş, haber yapılmıştı. Dipnot 271. Turkey Issues, Almanak, Having Women Writers, Christian Science Monitor, 2 Temmuz 1912. Haldi'nin kadın olarak adıyla, sanıyla, aklıyla, sesiyle, bedeniyle ortaya çıkışı Osmanlı kültürü açısından çok sıra dışı bir konumdu. Peçe ve Dünya Savaşı. Dünya Savaşı öncesinde Amerikan Koleji'nde bir konuşma yapmaya davet edildiğinde diğer konuşmacılarla birlikte sahnede oturmamış, çağrıldığında gelmiş ancak konuşmasını yaparken siyah ince peçesini kaldırıp yüzünü açmıştı. Peçeler savaşın ilk aylarında kayboluvermiş, feracilerinde etekleri kısalmıştı. Bir memur, yüzü açık kadınların polis tarafından tutuklanmasını isteyen bir emir yayınlayınca kıyamet kopmuştu. Kadınlar bu memurun kendilerine yönelik tehdidi geri almasını ve gazetelerde kendilerinden özür dilemesini talep etmişler. Polis memuru da sonunda kadınların dediğini yapmak zorunda kalmıştı. Dipnot 272. Mary Mills Patrick. Sayfa 101,111. Dairelerde, dükkanlarda çalışan kadınlar görünür olmaya başlamıştı. Sokak temizliğini kadınlar yapıyordu. Kadınlara ilişkin tutumsa kah bağnazlık, kah reformculuk ekseninde yürüyordu. Ada otellerinden birinde bir karı kocanın beraber oturduğunu duyan polis müdürü kadını otelden sokağa atmış, Çanakkale cephesinden yüksek rütbeli, eşi Alman olan bir subayın kızları Alman davetlileriyle buluşunca Enver Paşa babalarını emekliye ayırmıştı. Falih Rıfkı'ya göre harem artık selamlık duvarını zorluyordu. Edebiyat kadın davasını tutuyordu. Birinci Dünya Harbi gelince bu da geride kalmıştı. Hele bozgunlar üzerine Enver Paşa halk arasındaki dedikoduları durdurmak için kadın konusunda tavizler vermeye başladı. Çarşafların, ayakların hangi noktasına kadar ineceğini tespit etmek üzere bir komisyon bile kurulmuştu. Dipnot 273. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1969, sayfa 409. İttihatçıların kadın hakları konusundaki ısrarları siyasi başarısızlıklarına kurban edilmişti. Kadınlı erkekli birlikteliklere tahammülsüzlük sürüyordu. Oysa ki büyük savaşlar kadınları geçmişle kıyaslanamayacak biçimde özgürleştirmişti. Ancak bu özgürlüğün kalıcı kılınması için kadınların daha uzun yıllar mücadele etmesi, elde ettikleri hakların yazılı hale gelmesi gerekecekti. İstanbul tehdit altında. Schreiner'in İstanbul'da olduğu günlerde şehir çok gergindi. Çanakkale Savaşı nedeniyle İstanbul Boğazı tehdit altındaydı. Yahya Kemal'in anlattığına göre 1915 Mart'ında hükümet İstanbul'u terk ederek Anadolu'ya geçmeye karar vermiş, İstanbul'u da politikaya karışmamış Türkçü aydınlara bırakmayı planlamıştı. Celal Sahir'in Ayasofya'daki evinin alt katında Talat Paşa'nın bilgisi dahilinde 2 gece süren bir toplantı yapılmış, toplantıda İstanbul'da oluşacak bir Ermeni ve Rum tehdidi üzerinde de fikir yürütülmüştü. Yahya Kemal bu toplantıda aydınların dargın iki hizibi ayrıldığını yazar. Hiziplerden biri Halide Edip, Yusuf Akçura, Doktor Adnan ve Mehmet Emin'den oluşmaktaydı. Kemal birinci hizbin öncüsünün Halide Edip, ikinci hizbin öncüsünün ise Ziya Gökalp olduğunu belirtiyor. Birinci hizipte iddiatçılara ve merkezi hükümet politikalarına öfke duyanların bir araya geldiğini de ekliyor. Dipnot 274. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler. 2006, sayfa 34,35. Yusuf Akçura, milliyetçi yazarları Türk yurdunun bürosuna bu önemli sorunu tartışmaya davet etmiş, tartışma melodrama dönmüştü. Halde, neyse ki aramızdaki en soğukkanlı kişi olan Doktor Adnan toplantıya başkanlık ediyordu diye yazıyor. Savaş bir anda seyir değiştirince hükümetin İstanbul'u terk etmesine gerek kalmamış, Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale'de büyük bir zafer kazanmış, İtilaf devletlerini ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Kayıp çok fazla da olsa bütün dünyayı şaşırtan bu olay moralleri yükseltmişti. Çanakkale Deniz Zaferi'nin ardından iddiatçılar Hristiyan nüfusu güvenilmez buldukları için Ermeniler ve Rumlar için yeni politikalar belirlemeye ve uygulamaya koyulmuşlardı. Ermeniler için kesin çözüm onları Suriye çölüne göç ettirmekte, kıyılardaki Rumlar içinse iç bölgelere sürgünde bulunmuştu. Kimselerin ihtimal vermediği tehcir ve sürgün başlamıştı. Kıyıları Müslümanlarla, Türklerle çevrili bir Anadolu, askeri ihtiyaçlara da cevap veren bir tercihti diyor araştırmacı Fuat Dündar. Dipnot 275. Fuat Dündar, Modern Türkiye'nin Şifresi, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 248. Amerikan elçisi Morgenthau, Çanakkale Zaferi için bir yüzyıldır Osmanlı İmparatorluğu'nda baskı oluşturan Britanya, Fransa, Rusya ve İtalya sonunda etki ve kontrol güçlerini tümüyle kaybetmişlerdi diye yazmış. Bu yorum belki de sürgün ve tehcir kararının nasıl bir kendine güvenle alındığını biraz olsun açıklar. Tehcir ve Kırım. 1914 sonbaharında umumi seferberlik ilan edilerek imparatorluk tebaasından 20 ile 40 yaş arasındaki bütün erkekler askere alındı. Ardından yaş sınırı 18-50'ye genişletildi. 1915 yılı bozgunlarla açılmıştı. Ocak'ta Enver Paşa Sarıkamış'ta, Şubat'ta Cemal Paşa Mısır'daki 1. Kanal Harekatı'nda yenilgiye uğramışlardı. Mart'ta Çanakkale'de kazanılan deniz muharebeleri bu yüzden büyük bir moral takviyesi olmuştu. Askere çağrılanlar arasında Rumlar, Araplar ve diğer milletler gibi Ermeniler de vardı. Ancak bir süre sonra silahları ellerinden alınan Ermeniler özel amele taburlarına atanmışlardı. Aynı günlerde sivil halkın elindeki silahlar da toplanacaktı. Sarıkamış Savaşı sırasında Anadolu'lu Ermenilerden Rus ordusu saflarında savaşanlar olmuştu. Kahramanmaraş, Zeytun ve Hatay dört yolda Ermeniler direnişe geçmişti. 1915 Mart'ında Zeytun ve dört yoldaki Ermenilere karşı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu yöredeki isyancı Ermenilerin sürgünü tehcirin ilk işaretiydi. 1915 Nisan ayı içinde Amerikan Büyükelçisi Morgenthau'nun konsoloslarıyla yazışmada şifre kullanma imtiyazı ansızın kaldırıldı. Mektuplara da çok sıkı sansür geldi. Morgenthau, Talat Paşa'ya ne oluyor diye sorduğunda İstanbul'daki Ermeni liderlerin Rusya ile ilişki içinde bulundukları cevabını almıştı. Ermenilerin merkezi hükümet aleyhinde bir ayaklanma başlatmalarından kaygı duyuluyordu. Dipnot 276. Morgenthau, Büyükelçi Morgenthau'nun öyküsü, sayfa 240-241. Bir yanda İtilaf devletlerinin gelibol çıkarması, bir yanda da Doğu cephesinde Rusların ilerlemesi üzerine İttihat ve Terakki hükümeti çözümü elleriyle yarattığı dehşet ortamında aradı. Bütün Ermeni siyasi parti, örgüt ve dernekleri yasaklandı. 24 Nisan gecesi İstanbul'da büyük bir polis operasyonuyla 240 Ermeni ileri geleni gözaltına alındı. İki gün içinde gözaltına alınanların sayısı 2000'i aşmıştı. Ermeni aydınları Ayaş'a ve Çankırı'ya gönderileceklerdi. Osmanlı vatandaşı Ermenilerin yurt dışına çıkışı da yasaklanmıştı. Doğu cephesindeki Van'da Nisan ortasında Ermeniler direnişe geçtikten sonra şehir bir ay geçmeden Rusların eline düşmüştü. Bu durum üzerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 6 vilayetin tehcir yoluyla Ermenilerden arındırılmasına karar verilecekti. Tehcir başlatıldı ancak bu amaçla çıkarılmış bir yasa yoktu. Talat Paşa, Meclis-i Vükela'dan Bakanlar Kurulu çıkarttığı geçici bir kanun ile durumu yasal zemine taşımıştı. Dipnot 277. Dündar, Modern Türkiye'nin Şifresi, sayfa 276-286. Taner Akçam, İttihat Terakki Merkezi Umumisi'nin tehcir kararından ayrı olarak bir de Kırım kararı aldığını belirtiyor. Akçam'a göre Kırım kararı için Bahaettin Şakir'in başkanlığında teşkilat-ı mahsusa görevlendirilmişti. Sınırları Ermenilerden arındırmak amacı kısa süre içinde Ermenilerden kurtulmak politikasına dönüşmüştü. Ermeni Kırım'ının sorumluları için 1919 yılında hazırlanan iddianamede Ermenilerin katli ve imhası İttihat'ın Merkez Komitesi'nin aldığı kararların sonucuydu ifadesi yer alacaktı. Dipnot 278. Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İmge Yayınları Ankara, 1999, sayfa 257. Ermenilere yönelik operasyonlarda ordunun şerefine leke sürülmemesi amacıyla hapishaneden tahliye edilecek eski canilerin, yağmacıların, fedailerin içinde yer aldığı 8-10 bin kişilik bir özel kuvvet oluşturulacak, gerekli para Milli Müdafaa Kasası'ndan sağlanacaktı. Dipnot 279. Mevlanzade Rıfat, Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü, 1993, sayfa 132-139. Tehcir edilenlerin aileleri İstanbul Milletvekili Kirkor Zohrab'a başvuruyorlardı. Zohrab, sürgün edilenler için Sadrazam Said Halim Paşa'yı aramış, ardından da Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya bir yazı göndermişti. Talat Paşa'ya hesap soran Zohrab, Erzurum Milletvekili Vatkes ile birlikte tutuklanıp Diyarbakır Divanı Harbi'nde sorgulanmak üzere Haydarpaşa'dan trene bindirilecekti. Zohrab'ın karısı Clara, sabah erkenden iddiaçılara yakınlığıyla tanınan gazeteci Hüseyin Cahit'in evine gitmişti. Zohrab'ı almışlar, Diyarbakır'a divanı harbe gönderiyorlardı. Anadolu Ermeni tehcirine ait ilk hikayeler İstanbul'a yeni aksetmeye başlamıştı diye yazar Hüseyin Cahit. Gece yarısı Hüseyin Cahit ve Clara Talat Paşa'nın evine gitmişlerdi. Paşa uykudan uyanarak gecelik entarisiyle yanlarına gelmişti. Olayı önemsiz bir zabıta vakası gibi dinlemiş, sonra da soğukkanlılıkla Clara'yı teskin etmeye çalışmıştı. Soruşturma tamamlanınca geri dönecek demişti. Dipnot 280. Hüseyin Cahit Yalçın. Tanıdıklarım. Sayfa 47. Ne var ki Zohrab ve Vartkes hiç geri dönmedi. Ahmet ve Nazım adlı iki çeteci tarafından yolda öldürülmüşlerdi. Katillerini ise Cemal Paşa idam edecekti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 130. Devamı 17. ayrımda.